Yeni bir podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün sizlere Özkan Eroğlu'nun Mart 2021 tarihinde Teknia Yayınları'ndan çıkardığı Fotoğraf isimli kitabından Ansel Adams'ın hayatını anlattığı bölümü okuyacağım. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler. Ansel Easton Adams, Amerikan batısının siyah beyaz görüntüleriyle tanınan Amerikalı bir manzara fotoğrafçısı ve çevrecisiydi. Keskin netlemeyi ve fotoğrafın tüm ton aralığını kullanmayı tercih eden, saf fotoğrafçılığı savunan bir fotoğrafçılar derneği olan Grup F64'ün kurulmasına yardım etmiştir. O ve Fred Archer, pozlama, negatif geliştirme ve baskıda ton aralığının nasıl kaydedildiğine ve geliştirildiğine dair derin bir teknik anlayışla istenen bir son baskıyı elde etme yöntemi olan Zone System isimli titiz bir görüntü oluşturma sistemi geliştirmişlerdir. Bu tür görüntülerin netliği ve derinliği fotoğrafçılığını karakterize eder. Adams, çevre korumanın ömür boyu savunucusuydu ve fotoğraf pratiği bu savunuculukla derinden iç içe geçmiştir. 12 yaşında ilk kamerası Yosemite Ulusal Parkı'na yaptığı ilk ziyarette verildi. Erken fotoğraf çalışmalarını Sierra Club'ın bir üyesi olarak geliştirmiştir. Daha sonra ulusal parkların fotoğrafını çekmek için Amerika Birleşik Devletleri İçişleri Bakanlığı ile sözleşme yapmıştır. Ulusal park sistemini genişletmeye yardımcı olan çalışmaları ve ısrarlı savunuculuğu için 1980'de Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Adams, fotoğrafın kurumsal meşruiyetini sağlamada önemli bir dönüm noktası olan New York Modern Sanatlar Müzesi'nde fotoğraf departmanının kurulmasında da kilit bir danışmandı. Bu bölümün ilk fotoğraf sergisinin yapılmasına ve fotoğraf dergisi Aperture'ın kurulmasına yardım etti ve Arizona Üniversitesi Center for Creative Photography'nin kurucu ortağı olmuştur. Adams'ın ailesi 18. yüzyılın başlarında Kuzey İrlanda'dan göç eden New England'dan gelmiştir. Babasının dedesi bir kereste işi kurmuştu. Adams hayatının ilerleyen dönemlerinde büyük babasının büyük ormanların çoğunu kesmek için çalıştığı endüstriyi kınamıştır. Adams'ın en eski anılarından biri 1906 San Francisco depreminin neden olduğu yangınlardan çıkan dumanı izlemekti. 20 Şubat 1902 günü doğmuş ve hiperaktif bir yapıya sahip olmuştur. Adams'ın babasının 3 inçlik bir teleskopu vardı ve birlikte Hamilton Dağı'ndaki Lick Gözlem Evi'ni ziyaret ederek amatör astronomi hobiciliğini coşkuyla paylaşmışlardır. Adams huzursuz ve dikkatsiz olduğu için birkaç özel okuldan atılmış, bu yüzden 12 yaşındayken babası onu okuldan almaya karar vermiştir. Sonraki 2 yıl boyunca özel öğretmenler, teyzesi Mary ve babası tarafından eğitilmiştir. Mary 19. yüzyılda bir kadın hakları savunucusu ve Robert G. Ingersoll'un bir adanmışıydı. Bu nedenle Ingersoll'un öğretileri Adams'ın yetiştirilmesi için önemliydi. 1915'teki Panama Pasifik Uluslararası Fuarı sırasında babası eğitiminin bir parçası olarak her günün bir bölümünü sergileri inceleyerek geçirmesi konusunda ısrar etmiştir. Sonunda 8 Haziran 1917'de 8. sınıftan mezun olan Bayan Kate Wilkins özel okuluna katılarak örgün eğitimine devam etmiş ve tamamlamıştır. Bir sonraki yıllarda evinin misafir banyosunda diplomasını sergilemiştir. Babası onu Ralph Waldo Emerson'un düşüncelerini takip etmesi için yetiştirmiştir. İnsana ve doğaya karşı sosyal sorumluluk duyan mütevazi, ahlaki bir yaşam sürmesini istemiştir. Adams'ın babasıyla sevgi dolu bir ilişkisi vardı. Ancak fotoğrafı olan ilgisini onaylamayan annesiyle uzak bir ilişkisi olmuştur. Adams, 16 yaşındaki komşusu Henry Covell'ın Adams'ın piyanosunda çaldıklarını duyduktan sonra 12 yaşında piyano çalmakla ilgilenmeye başlamış ve 3 müzik öğretmeni onu teknik ve disiplin geliştirmeye yöneltmiş ve o da klasik bir piyanist olarak kariyer yapmaya kararlı bir hale gelmiştir. Adams, Yosemite Ulusal Parkı'nı ilk kez 1916'da ailesiyle birlikte ziyaret etti. Vadiye ilk bakışını şöyle değerlendirmiştir. Yosemite'in ihtişamı üzerimize sıçradı ve görkemliydi. Her yerde ışık vardı. Benim için yeni bir dönem başlamıştı. Babası ilk kamerası bir Eastman Kodak Brownie kutu fotoğraf makinesi vermiş ve ilk fotoğrafını her zamanki hiperaktif coşkusuyla çekmiştir. Sonraki yıl daha iyi kameralar ve bir tripodla Yosemite tek başına gitmiştir. 1917 ve 1918 kışları boyunca bir San Francisco fotoğrafçısında yarı zamanlı çalışırken temel karanlık oda tekniklerini öğrenmiştir. Adams, iyileşmesi için birkaç haftaya ihtiyacı olduğu 1918 grip salgını sırasında İspanyol gribine yakalanmış, cüzzamlılar hakkında bir kitap okumuş ve temizliğe kafayı takmış. Hemen ardından ellerini yıkamadan herhangi bir şeye dokunmaktan hep çekinmiştir. Doktorunun itirazları üzerine ailesi onu Yosemite geri götürme konusunda ısrarcı olmuş ve bu ziyaret onu hastalığından ve dürtülerinden kurtarmıştır. Adams, hevesle fotoğraf dergileri okumuş, kamera kulübü toplantılarına katılmış, fotoğraf ve sanat sergilerine gitmiştir. Yaz ve kış aylarında Frank amca dediği emekli jeolog ve amatör kuş bilimci Francis Holman ile High Sierra'yı keşfetmiştir. Holman ona kamp yapmayı ve tırmanmayı öğretmiş. Ancak güvenlik tırmanma teknikleri konusundaki ortak cehaletleri neredeyse birden fazla kez felakete yol açacak durumlar yaratmıştır. Yosemite'deyken Adams'ın pratik yapmak için bir piyanoya ihtiyacı vardı. Bir korucu onu Yosemite'de bir stüdyo tutan ve yazları orada yaşayan peyzaj ressamı Harry Best ile tanıştırmıştır. Best, Adams'ın eski kare piyanosu üzerinde pratik yapmasına izin vermiştir. Adams, Best'in kızı Virginia ile ilgilenmeye başlamış ve daha sonra onunla evlenmiştir. 1936'da babasının ölümü üzerine eşi stüdyoyu miras almış ve 1971'e kadar da işletmeye devam etmiştir. Stüdyo şu anda Ansel Adams Galerisi olarak biliniyor ve hala Adams ailesine aittir. Adams 17 yaşındayken dünyanın vahşi yerlerini korumaya adanmış bir grup olan Sierra Club'a katılmış, 1934'te yönetim kuruluna seçilene dek çeşitli kademelerde görev yapmış ve daha sonra da 37 yıl yönetim kurulunda görev üstlenmiştir. Kulübün resmi fotoğrafçısı da olmuştur. 20'li yaşlarında felsefi ve kültürel anlamda ortak felsefeleri yaşamda ve sanatta güzellik arayışını destekleyen edebi bir eser olan Edward Carpenter'ın Towards Democracy isimli eserini okumuştur. Birkaç yıl bu kitabın Yosemite'deyken yanında bir cep baskısını taşımış ve onun kişisel felsefesi olmuştur. Daha sonra güzelliğe inanıyorum, taşlara ve suya, havaya ve toprağa, insanlara ve onların geleceklerine ve kaderlerine inanıyorum demiştir. Yaz aylarında Adams yürüyüş, kamp ve fotoğraf çekme hayatının tadını çıkartmış ve yılın geri kalanında piyano çalmayı geliştirmek, piyano tekniğini ve müzikal ifadesini mükemmelleştirmek için çalışmıştır. Ayrıca ek gelir için piyano dersleri de vermiştir. Adams hala müzik alanında bir kariyer planlıyordu. Küçük ellerinin repertuarını sınırladığını hissetti. Ancak kalifiye kimseler onu yetenekli bir piyanist olarak görüyordu. En iyi olasılıkla yalnızca sınırlı bir konser piyanisti, bir eşlikçi veya piyano öğretmeni olabileceği sonucuna varması 7 yılını daha almıştır. Adams'ın ilk fotoğrafları 1921'de yayınlanmış ve Best Studio sonraki yıl Yosemite baskılarını satmaya başlamıştır. İlk fotoğrafları zaten dikkatli kompozisyon ve ton dengesine dayanmaktaydı. Aileye yazdığı mektuplarda ve kartlarda en iyi bakış açılarına tırmanmaya ve en kötü unsurlara meydan okumaya cesaret ettiğini yazmıştır. 1920'lerin ortalarında fotoğraftaki moda yumuşak odak, dağınık ışık ve diğer tekniklere resimleri taklit etmeye çalışan bir piktoryalizme yönelmiştir. Adams bu tür tekniklerin yanı sıra yağlı bir mürekkebin kağıda fırçayla sürülmesini içeren bromil sürecini de denemiştir. Bu örnek 1921'de çekilen Lodgepole Pines, Merced River, Little Fork, Yosemite Ulusal Park fotoğraflarıdır. Fotoğraf için büyülü bir yaz öğleden sonrasının havasını yakalayan, bir parlaklığı yakalayan, yumuşak odaklı bir lens kullanmıştır. Kısa bir süre için el boyaması kullanmış ancak 1923'te artık bunu yapmayacağını açıklamıştır. 1925'e gelindiğinde keskin odak, yüksek kontrast, hassas pozlama ve karanlık oda işçiliğine dayanan daha gerçekçi bir yaklaşım için piktoryalizmi tamamen reddetmiştir. 1927'de sanat patronu Albert Bender ile çalışmaya başlamış, Bender yeni tarzı Parmelian Prints of High Sierras'taki ilk portföyünü üretmesine yardımcı olmuş, ünlü görüntüsü monolit, cam plakalar ve koyu kırmızı bir filtre kullanarak korona görüş kamerasıyla çekilmiştir. Bu gezide sadece bir son görüntü şansı kalmış, onu da riske atmadan önce kararmış gökyüzü etkisini görselleştirmiştir. Daha sonra istenilen bir görüntüyü gerçekleştirebilirdim. Öznenin gerçekte görünme şekli değil, bana nasıl hissettirdiği ve bitmiş baskıda nasıl görünmesi gerektiğidir önemli olan demiştir. Adams'ın ilk kez 1934'te baskı için tanımladığı görselleştirme kavramı fotoğrafçılığının temel ilkelerinden biri haline gelmiştir. Böylece ilk portföyü başarılı olmuştur. Kısa bir süre sonra portföyünü satın alan varlıklı müşterileri fotoğraflamak için ticari görevler de almıştır. Ayrıca özenle hazırlanmış fotoğraflarının en iyi şekilde yeniden üretilmesinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya başlamıştır. Bender'in daveti üzerine kitap sanatlarında kaliteli baskı ve yüksek standartlara adanmış bir dernek olan Roxburgh Club'a katılmış. Burada diğer projelerinde uyguladığı baskı teknikleri, mürekkepler, tasarım ve mizampaj hakkında çok şey öğrenmiştir. Close-up of Leaves in Glacier National Park isimli fotoğrafı, kozalaklı ağaç ve küçük eğrelti otu benzeri yaprakların üst üste binen, hepsi gözle görülür derecede nemli olan siyah beyaz yakın çekim fotoğraftı. Biraz daha büyük ve daha parlak bir yaprak, üst ön planda durarak fotoğrafın üçte biri hariç tümünü kaplamaktadır. 1929 ile 1942 arasında çalışmaları olgunlaşmıştır. 1930'lar onun için özellikle deneysel ve üretken bir dönem olmuştur. Dağlardan fabrikalara kadar deniş formların yanı sıra ayrıntılı yakın çekimler yaparak çalışmalarının teknik yelpazesini genişletmiştir. Bender, Adams'ı Taos, New Mexico ziyaretlerini götürmüş ve burada şair Robinson Jeffers, sanatçılar John Marin ve Georgia O'Keeffe ve fotoğrafçı Paul Strand ile tanışmış ve arkadaş olmuştur. Konuşkan, yüksek ruhlu doğası ve mükemmel piyano çalması onu sanatçı arkadaşları arasında popüler hale getirmiştir. İlk kitabı Taos Pueblo, 1930'da yazar Mary Hunter Austin'in yazdığı bir metinle yayınlanmıştır. Strand'ın negatiflerinin sadeliğinden ve ayrıntılarından etkilenmiş, ancak bu o zamanlar hala popüler olan yumuşak odaklı empresyonist piktoryalizme ters düşen bir üsluptu. Strand tekniğinin sırlarını Adams'la paylaşmış ve onun tamamen fotoğrafçılığı sürdürmesi konusunda ikna etmiştir. Strand'ın Adams'ın benimsediği önerilerinden biri ton değerlerini yoğunlaştırmak için parlak kağıt kullanmak olmuştur. 1931'de Smithsonian Enstitüsü'nde Pictorial Photographs of Sierra Nevada Mountains by Ansel Adams başlıklı bir kişisel müze sergisini açmış, sergi High Sierra ve Canadian Rockies'te çekilmiş, 60 baskıdan oluşturulmuştur. Washington Post'ta şöyle bir yaklaşım gelmiştir sergi için. Fotoğrafları efsanevi tanrıların yaşadığı dev zirvelerin portrelerine benziyor. Başarısına rağmen Adams henüz Strand standartlarına uymadığını düşünüyordu. Konusunu natürmort ve yakın plan fotoğrafları içerecek şekilde genişletmeye ve her bir fotoğrafı çekmeden önce görselleştirerek daha yüksek kaliteye ulaştırmaya karar vermiştir. En iyi natürmort fotoğraflarından biri olan Rose ve Driftwood'da gösterdiği gibi doğal ışıkta küçük açıklıkların ve uzun pozlamalara vurgu yapmış, bu odakta geniş bir mesafe aralığı ile keskin ayrıntılar yaratmasını sağlamıştır. Adams, 1932'de Young Müzesi'nde Imogen Cunningham ve Edward Weston'la bir grup sergisi yapmış ve kısa bir süre sonra piktoryalizm yerine saf veya düz fotoğrafçılığı benimseyen Grup 64'ü kurmuşlardır. Grubun manifestosu, saf fotoğraf herhangi bir başka sanat formunun türevi olan hiçbir teknik, kompozisyon veya düşünce niteliğine sahip değildir. Fotoğrafçı Alfred Stieglitz örneğini taklit eden Adams, 1933'te San Francisco'da kendi sanat ve fotoğraf galerisini açmıştır. Fotoğraf dergilerinde denemeler yayınlamaya başlamış ve 1935'te ilk eğitim kitabı Making a Photograph'ı yazmıştır. Yazları genellikle High Club Sierra Trip gezilerine katılmış ve yılın geri kalanında da San Francisco ve Berkeley'de düzenli olarak grup üyeleriyle bir araya gelmiştir. 1933'te ilk çocuğu Michael doğmuş ve onu 2 yıl sonra Anne izlemiştir. 1930'larda fotoğrafını vahşi doğayı koruma amacıyla ele almaya başlamıştır. Bir bilardo salonu, bowling salonu, golf sahası, mağazalar ve otomobil trafiği dahil olmak üzere Yosemite Vadisi'ne yönelik ticari gelişimin artan saldırısından esinler almıştır. Sierra Club'ın Kings Canyon'unun milli park olarak belirlenmesini güvence altına almaya çabalarının bir parçası olarak 1938'de sınırlı sayıda yayınlanan Sierra Nevada, The John Muir Trail kitabını oluşturmuştur. Bu kitap ve kongre önündeki tanıklığı bu çabanın başarısında hayati bir rol oynamış ve kongre Kings Canyon'u 1940'da milli park ilan etmiştir. 1935'te Sierra Nevada'nın birçok yeni fotoğrafını çekmiş ve ünlülerden biri olan Clearing Winter Storm tüm Yosemite Vadisi'ni tıpkı bir kış fırtınasının azalması ve yeni bir kar tabakası bırakması gibi tasvir etmiştir. Son çalışmalarıyla 1936'da Stiglitz'in New York'taki galerisine bir kişisel sergi açmış. Bu sergi için Stiglitz'ten güçlü bir övgü de almıştır. Ertesi yıl Yosemite'deki karanlık odasında bir yangın çıkmış. Edward Weston ve Weston'ın gelecekteki eşi Charis Wilson'ın yardımıyla yangın söndürülmüş. Ancak hiç basılmamış yüzlercesi de dahil olmak üzere çok sayıda negatif kaybolmuştur. 1937'de o kafe ve arkadaşları Orville Cox'un rehberliğinde Arizona'da bir aylık kamp gezisi düzenlemişlerdir. Her iki sanatçı da bu gezi sırasında yeni eserler yaratmıştır. Adams, Canyon de Chelly'nin kenarında Cox'la o kafenin samimi bir portresini çekmiştir. Adams bir keresinde en iyi fotoğraflarımdan bazıları kanyonun içinde ve kenarında çekilmiştir demiştir. Güneybatı çölünde geçen çalışmaları genellikle birlikte basılmış ve sergilenmiştir. 1940'ta Batı'nın bugüne kadarki en büyük ve en önemli fotoğraf sergisi olan ve milyonlarca ziyaretçinin katıldığı A Pageant of Photography'yi yaratmıştır. 1940 ve 1941'de eşiyle bir çocuk kitabı ve çok başarılı bir Yosemite Vadisi resimli rehberini tamamlamışlardır. Detroit'te atölye çalışmaları yaparak fotoğrafçılık da öğretmiştir. Ayrıca askeri fotoğrafçıların eğitimini de içeren ilk ciddi eğitimine 1941'de Art Center School of Los Angeles'ta başlamıştır. 1941'de Milli Parklar, Hindistan Rezervasyonları ve Departman tarafından yönetilen diğer yerlerin fotoğraflarını departmanın yeni binasını dekore etmek için duvar boyutunda baskılar kullanmak için Ulusal Park Servisi ile bir duvar çalışması için sözleşme yapmıştır. Mural projesi 30 Haziran 1942'de sona ermiş ve Dünya Savaşı nedeniyle duvar resimleri asla gerçekleştirilememiştir. Adams, Pearl Harbor saldırısından sonra meydana gelen Japon-Amerikan hapishanesinden rahatsız olmuştur. Williamson Dağı'nın dibindeki Owens Vadisi'ndeki Manzanar Savaş Yer Değiştirme Merkezi'ni ziyaret etmek için izin istemiştir. Ortaya çıkan fotoğraf deneme ilk olarak Modern Sanat Müzesi sergisinde yer almış ve daha sonra Born Free and Equal: The Story of Loyal Japanese Americans kitap olarak yayınlanmıştır. Bazı üzücü direnişlerle karşılaşmış ve birçokları tarafından sadakatsiz olduğu için reddedilmiştir. Bu çalışma Adams'ın genel olarak bilinen çalışmalarından form ve felsefi anlamda ayrılmıştır. 1943'te ön planda daha iyi bir görüş noktası ve geniş arka planlar için daha iyi bir açı sağlamak için istasyon vagonu üzerine monte edilmiş bir kamera platformuna sahipti. O zamandan sonraki manzaraların çoğu önceki günlerinde olduğu gibi engebeli yürüyüşlerle ulaşılan zirvelerden ziyade arabasının tavanından yapılmıştır. Kariyeri boyunca 3 Guggenheim bursuna sahip olmuş, ilki 1946'da her milli parkın fotoğrafını çekmek için verilmiştir. O zamanlar 28 milli park vardı ve Adams, Florida'daki Everglades Ulusal Parkı dışında 27'sini fotoğraflamıştır. 1945'te Adams'tan San Francisco Art Institute'da fotoğrafçılık bölümü kurması istenmiş. Adams, Dorota Lange, Imogen Cunningham, Edward Weston'ı konuk öğretim üyesi olmaya ve Minor White'ı baş eğitmen olmaya davet ederek bu teklifi kabul etmiştir. Fotoğraf departmanı Philip Height, Benjamin Chin ve Bill Hike gibi çok sayıda önemli fotoğrafçı üretmiştir. 1952'de en iyi uygulamacıları ve en iyi yeniliklerini sergileyen ciddi bir fotoğraf dergisi olmayı amaçlamış Aperture dergisinin kurucularından biri olmuştur. Fotoğraf açısından zengin bir seyahat dergisi olan Arizona Highway'a katkıda bulunmuştur. Uzun süredir arkadaşı Nancy Newhall'un yazdığı Mission San Javier del Bac hakkındaki makalesi 1954'te yayınlanan bir kitaba dönüştürülmüştür. Bu onunla yapılan birçok işbirliğinin ilkiydi. Haziran 1955'te Yosemite'de yıllık atölyelerine başlamış, 1981'e dek devam etmiş ve binlerce öğrenciyi çekmiştir. Edward Land tarafından kurulan Polaroid Corporation olmuş, Polaroid ürünleriyle binlerce fotoğraf yapmış. El Capitan, Winter Sunrise en unutulmaz bulduğu fotoğraflardandır. Hayatının son 20 yılında 6x6 santim orta format Hasselblad tercih ettiği fotoğraf makinesiydi. Ve bu marka fotoğraf makinesiyle çekilmiş en sevdiği fotoğraf Moon and Half Dome'du. Dördüncü portföyü What Majestic World'ü 1963'te yayınlamış ve bunu 1959'da ölen ve Klystron'u bulunan Sierra Club'tan arkadaşı Russell Warren'ın anısına adamıştır. 1960'larda Gluten Art Rhythm rahatsızlanmıştır. Carmel Highlands'te bir ev almışlar ve 1961'de yeni evi planlamaya başlamışlardır ve 1965'te oraya taşınmışlardır. Adams zamanının çoğunu 40 yıl aşkın süredir biriken negatifleri düzenlemekte geçirmiştir. 1974'te Fransa'da her yıl düzenlenen bir yaz fotoğrafçılığı festivali olan Rencontres d'Arles'ta ve Metropolitan Sanat Müzesi'nde büyük bir retrospektif sergisi gerçekleşmiştir. 1975'te Arizona Üniversitesi'nde Center for Creative Photography kurmuştur. 1979'da Başkan Jimmy Carter'ın bir ABD başkanının ilk resmi fotoğrafik portresini çekmesi için Adams'ı görevlendirmiştir. Adams, 22 Nisan 1984'te Montreux'de hayata veda etmiştir.